Ayrım 7, sayfa 490, 40. bölüm, İzmir yangını. Akdeniz'e ilk ulaşan Türk askeri genç bir süvari teğmeni olmuştu. İzmir'in el ayak çekilmiş rıhtımında bir Fransız albayı tarafından karşılandı. Albay uzun bir nutuk çekerek subaydan Hristiyan halkın korunmasına dikkat etmesini diledi. Teğmen de ona asıl kendisi korunmak istiyorsa rıhtımdan uzak durmasını öğüt verdi. Daha sözünü bitirmeden bir pencereden bir Hristiyan bombası fırlatıldı. Arkadan patlayan bir Hristiyan tüfeği teğmeni yaraladı. Kaçışa ayak uyduramayanlar dışında 40 bin kişilik son Yunan birliği de bir gün önce şehirden ayrılmıştı. Yunan savaş gemilerinden kurulu bir konvoyla giden bu birliğe, İzmir'deki sivil memurlarla polisler de katılmıştı. Geride Türklerin elinde 50 bin esir kalıyordu. Müttefikler düzeni sağlamak, yangın ve yağmayı önlemek, halkın korkularını yatıştırmak için gemilerinden karaya silahlı devriyeler çıkararak Türkler gelinceye kadar aradaki boşluğu doldurmak istemişlerdi. Fransız ve İtalyanlar az olduğundan birliklerin çoğu İngiliz denizcilerinden ve deniz piyadelerinden kurulmuştu. Bu müfrezelerden birine King George 5 gemisinden Yüzbaşı Bertram Tesiger komuta ediyordu. İngiliz konsolosluğuna ve gazhaneye nöbetçiler kondu. Ama şimdi istasyondaki mağazaları da korumak gerekiyordu. Yüzbaşı Tesiger, burada bazılarının elinde silah da bulunan 3000 kadar Yunanlının önlerine geleni rahat rahat yağma ettiklerini görmüştü. Bu sırada birdenbire bir ağızdan bir çığlık duyuldu, ortalık karışmıştı. Birkaç el silah patladı ve Türkler geliyor diye bağırışmalar işitildi. Türkler üzerine doğru geliyorlardı. Bir süvari birliği açık arazide yayılmış ilerliyordu. Yalın kılıç ortalığa meydan okuyarak dört nala yüzbaşıya yaklaştılar. Yüzbaşı Tesiger boş yere kan dökülmesinden çekinerek onları durdurmaya karar verdi. Rumlarla Türklerin arasına girerek kolunu havaya kaldırdı. Onun bu halini gören başka bir İngiliz, kendisini Londralı bir trafik memuruna benzetmişti. Oysa ki üzerindeki beyaz üniformayla Yunan deniz subaylarına benzeyen yüzbaşı, içinden pek kendine güveniyor sayılmazdı. Neyse ki Türk komutanı askerlerini durdurdu, kendi de atından indi. Yüzbaşı ona doğru yürüdü. Kötü Fransızcasıyla müttefiklerin karaya asker çıkarmış olduklarını ve Türkler ateş açmazlarsa karışıklık çıkması ihtimalinin az olduğunu anlattı. Albay rütbesinde olan Türk subayı ateş açmak niyetinde olmadığını, yalnız şehre girmek istediğini söyledi ve bir yan sokaktan girmeyi teklif etti. Fakat yüzbaşı ona kordondan geçmesini öğüt verdi. Türk subayı bunu uygun buldu. Aynı zamanda gazhane ile istasyona da atlı nöbetçiler koymaya söz verdi. Türk birliklerinde gördüğü disiplin İngiliz yüzbaşısını çok etkilemişti. Yalnız bir iki asker Yunanlılardan haraç istemiş ve bir tanesi anlaşılan ters bir cevapla karşılaşarak silaha davranmıştı. Şimdi yorgunluktan yere çökmüş sürüyle mülteci, Türk süvari subayının General Trikopis'in beyaz atı üstünde şehre girişini seyrediyorlardı. Arkadan da yük taşıyan deve kervanlarının ağır ağır kordondan geçtiği görüldü. Ertesi gün Mustafa Kemal zeytin dallarıyla bezenmiş bir dizi açık otomobilin başında İzmir'e geldi. Her zamanki gibi üzerinde rütbesini belirten hiçbir işaret yoktu. Eylül'ün 10'uydu. Hemen hemen günü gününe Sivas Kongresi'nde Milli Misak'ın ilanının 3. yıl dönümü. Kafileyi şehrin kapısında muhafızlıkla görevli bir süvari alayı karşıladı. Alayın erleri son 9 gün at üstünde, Yunan hatları arkasında ve arasında durmadan dövüşmüşlerdi. Mustafa Kemal taarruzun başlangıcında atlılarına bol bol yiyecek vaat ederken, düşmanın taş üstünde taş bırakmamak taktiğini hesaplayamamıştı. Bu zafer anında Halide Edip'in bakışıyla, Atlılar ve atlar hayalet gibi görünüyorlardı. Hiçbirinin yüzünde bir dirhem et kalmamıştı. Üstleri başları perişandı. Hayvanların ve insanların başları kemirici bir ateşle yanıyor. Askerlerin zayıf ve şaşkın yüzlerinde gözler garip bir şekilde parıldıyordu. Yürüyüşe geçmek emri verilince bir anda askerler kılıçlarını çektiler. İki tarafımızda kılıçları güneşte parlayarak yürüdüler. Kapalı çarşıdan geçerken nal sesleri kulakları parçalıyordu. Kaldırımlarda askerler ve insanlar yürüyor, kılıçlar parlıyordu. Bunların arkasında binlerce ağızdan yaşa sesleri yükseliyordu. Mustafa Kemal böylece Akdeniz'e varmıştı. Otomobille doğru konağa gitti. İzmir'in ana meydanındaki bu hükümet binasını Yunanlılar genel karargah olarak kullanmışlardı. Balkondan kendisini alkışlayan kalabalığa ve karşıda demirli duran müttefik zırhlılarına baktı. 3 yıl önce İstanbul'da bu zırhlılara müttefiklerin ne yapmak niyetinde olduğunu kestirmeye çalışarak bakmıştı. Şimdi ise inisiyatif el değiştirmişti. Bu sefer gemilerde bulunanlar ona bakıyor ve acaba onun Mustafa Kemal'in ne yapacağını düşünerek kafa yoruyorlardı. İzmir halkı ona bir otomobil hediye etmişti. Şerefine bir de öküz kurban etmeye hazırlanıyorlardı. Bu çeşit eski ve barbarca göreneklerden iğrenen Mustafa Kemal bundan vazgeçilmesini emretti. Lakin geç kalmıştı. Hayvan kızartılmaya başlamıştı bile. Balkondan içeri girdi. Tozlu haki elbiseli hayallerin sessiz sessiz oturarak kendisini bekledikleri aynalı salondan geçti. Daha küçük bir odada İzmir'e giren birliklerin komutanı Nurettin Paşa ile bir masaya oturdu. Şimdi de düzeni sağlamak gerekiyordu. Yapılacak çok iş vardı. Daha sonra en çok yabancıların devam ettiği bir otele gitti, salonda dolaştı. Tüccarlar oturmuş içki içiyor, acaba ne olacak diye kuşkuyla düşünüp duruyorlardı. Önce göze çarpan haline rağmen bu genç Türk subayını tanımadılar. Garson da kim olduğunu bilememiş, boş masa olmadığını söylemişti. En sonunda müşterilerden biri onu tanıdı ve Mustafa Kemal kimsenin rahatsız olmamasını söyleyerek masasına oturdu. Bir gece önceki sözünü tutarak yanındakilere dönüp ilk zafer kadehini yuvarlarken etraftaki Rumlar ona merakla bakıyorlardı. Mustafa Kemal döndü ve "Kral Konstantin hiç buraya gelip bir kadeh rakı içti mi?" diye sordu. Hayır cevabını alınca, öyleyse dedi buralara kadar ne diye gelmiş. O akşam karargahını karşı yakaya, bu iş için seçilmiş 2 köşke taşıdı. Dipnot, Gazi oturacağı köşke girerken birdenbire durdu. Yere bir Yunan bayrağı serilmişti. Bu nedir diye sordu. Kral Konstantin'in de Türk bayrağını çiğnediğini söylediler. Gazi hata etmiş dedi. Bayrak bir milletin şerefidir. Ne olursa olsun yerlere serilemez. Kaldırınız. Burada 2 yaşlıca Türk kadını kendisine bir ana gibi baktılar. İzmir'de durum gergindi. Yunan gemileriyle beraber binlerce mülteci de kaçıp gitmişti. Ama daha da gelenler çoktu. Bunlar vagonların basamaklarına asılarak, üzerlerine tırmanarak yolculuk ediyor. İstasyonda da ölüleri dirilerin başı üstünden geçirerek dışarı çıkarıyorlardı. Paket yaptıkları eşyalarını yanlarından ayırmadan aç ve umutsuz kaldırımlarda yatıyorlardı. Ekinler yakıldığından açlık tehlikesi baş göstermişti. Şehirdeki Rumlar kendilerini koruyacak Yunan birlikleri kaçıp gittiği için korku içindeydiler. 3 yıl önce Yunanlılar İzmir'i işgal ederken Türklere reva gördükleri muamelenin şimdi kendilerine yapılmasından çekiniyorlardı. Bunun için Mustafa Kemal ilk iş olarak bir bildiri yayınladı ve sivil halka kötü davranacak askerlerin ölüm cezasına çarpılacağını ilan etti. İzmir'deki İngiliz temsilcisi Londra'dan Fransızların yaptığı gibi Mustafa Kemal'le doğrudan doğruya temas etmemek için talimat almıştı. Mustafa Kemal'in içinden gelen ilk davranış, İngiliz zırhlılarının belirli bir süre içinde limandan çıkıp gitmelerini istemek olmuştu. Bu sırada yolda İzmir'deki İngiliz Başkonsolosu Sir Harry Lamb'e rastladı ve onunla gayri resmi şekilde konuşarak Türkiye'deki hükümet değişikliğinden sonra İzmir'de ne gibi bir görevle bulunduğunu sordu. Lamb'in İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserinin temsilcisi olduğunu söylemesi üzerine de kendi hükümetinin böyle bir makam tanımadığı karşılığını verdi. Teknik bakımdan dedi, Türkiye hala İngiltere ile savaş halindedir. Bu da bana İzmir'deki bütün İngiliz uyruklu kimseleri enterne etmek hakkını verir. Ama bunu yapmak niyetinde değilim. Sonra şunu ekledi. Yunanlıları Anadolu'ya çıkaran millet siz değil misiniz? Biz de Yunan ordusunu mağlup eden ve onları topraklarımızdan kovup atan milletiz. Bu durumda ne yapmak gerektiğine karar vermek bize değil size düşer. Mustafa Kemal'in bu davranışı İngiliz sancak gemisi Iron Duke'te bir fırtına kopardı. Daha önce de Türk nöbetçileri İngiliz başkomutanı Amiral Brooke'un karaya çıkmasına engel olmuşlardı. Dipnot: sonradan donanma komutanı Amiral Sir Osmond de Beauvoir Brooke. Türkler İngiliz zırhlılarının toplarını şehre doğru çevirmiş olduklarını görüyorlardı. Neyse ki amiral daha sonra Nurettin Paşa'yı ziyarete geldi. O da geçen olaydan dolayı özür diledi ve amiralin mütareke koşullarına göre İngilizlerin tarafsız kalacaklarını tekrarlaması üzerine arada herhangi bir savaş hali bulunmadığını söyledi. Amiral Mustafa Kemal'e bir nota göndererek bu birbirini tutmaz beyanlar üzerinde resmi bir açıklama isteğinde bulundu. Kumandan Barry Domville karaya çıkarak gazinin cevabını öğrenmesini söyledi. Bu görüşme için nasıl giyinmek gerektiği konusu tartışıldı. Örneğin kumandan kılıç takmalı mıydı? Yüzbaşı işi kısa kesti. Bu adam için kılıç mı takınacakmışım? Ne münasebet, bir baston alırım yeter. Mustafa Kemal sokakta heyecanını yenemeyerek konuşmuştu. Bu sefer Nurettin Paşa'nın söylediklerini teyit etti. Kendi sözleri resmi nitelik taşımıyordu ve bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi olarak söylemiş değildi. Savaş hali yoktu. Öte yandan iki memleket arasında diplomatik ilişki de yoktu. Bunların kurulması için bir takım formalitelerin yapılması gerekliydi. Kendisi gayri resmi olarak bu ilişkilerin kurulmasını isterdi. Bunun için Ankara'ya harciye vekiline bir telgraf çekti. Olay böylece kapanmış oldu. Lakin Mustafa Kemal Halide Edip'le konuşurken gülerek "Hanımefendi," dedi, "eğer Yunanlılar İngilizler tarafından sevk edilmeselerdi İzmir'e çıkabilirler miydi? Yakın Şark'ta onların eli olmayan bir hareket olabilir miydi?" "Evet, tabii olarak onlarla harp halindeyiz." Bu arada İngiliz makamları ne olur ne olmaz diye ihtiyatlı davranıyorlardı. Lamb, Londra'dan aldığı talimat üzerine, şehirden ayrılmak isteyen bütün İngilizlerin boşaltılması işine girişti. Bunlardan bir kısmı zaten birkaç gün önceden gitmiş bulunuyordu. Mustafa Kemal, Fransız ve İtalyan temsilcilerine karşı daha dostça davranıyor, ortaya bu gibi resmen tanınma sorunları çıkarmıyordu. Amiral Dumesnil'le Fransızca olarak yaptığı ve İsmet Paşa'nın da bulunduğu bir görüşmede Hristiyan halkının korunacağına dair teminat vermişti. Dipnot: Benoît Méchain, Mustafa Kemal ou la mort d'un empire. Türk jandarmaları yolda gelmek üzereydi. 24 değilse bile en geç 48 saat sonra düzen kurulmuş olacaktı. Göçmenlere yiyecek sağlamak için İstanbul'la ilişki kurularak ciddi tedbirler alınmıştı. Amiral arkadan askerlik çağındaki Hristiyanların toplanıp Nurettin Paşa'nın söylediği gibi Anadolu içlerine gönderilmesi konusuna değindi. Samsun'daki gibi Rumlarla Ermenileri paniğe düşüren bu söylenti dışarıda kötü bir etki yapmıştı. Mustafa Kemal uzlaştırıcı bir dille cevap verdi. Nurettin Paşa zafer anında Yunanlıların Anadolu Rumlarından yeniden asker toplayıp Trakya'da savaşı sürdürmelerini önlemek için böyle bir askeri tedbir düşünmüştü. Gerçekte ise Türkler bu çeşit sert hareketlere girişecek değillerdi. Mustafa Kemal halkı bu konuda yatıştırmayı üzerine aldı. Buna rağmen İzmir'den bazı sürülenler oldu. Olayların gidişi izlenirse, İzmir'in Türkler tarafından işgalinin can kaybı yüzünden değil, fakat yangın yüzünden bir facia niteliğini aldığı görülür. Gerçi bazı Türk askerleri yerli Rumlara karşı hoyrat davranmışlar, ama tek tük rastlanan bu gibi olaylar çok dar bir çevrede kalmış. Öyle Hristiyanların korktuğu gibi katliam filan olmamıştı. Amerikan gazetelerinin verdiği korkunç rakamların aksine, resmi bir Amerikan gözlemcisi İzmir'in işgali sırasında çeşitli nedenlerden dolayı ölenlerin toplamının 2000'i geçmediğini hesaplamıştır. Bununla beraber Türklerle Ermeniler arasında büyük bir gerginlik vardı. Sırayla birkaç gece Ermeni mahallesinde bıçak ve kama ile vuruşmalar oldu, kan döküldü. Türk birlikleri hainleri tutuklamak ve silahları toplamak için arama yapıyorlardı. King George 5 zırhlısındaki denizcilerden biri, hatıra defterinde bu çatışmalardan birini İngilizlere özgü önemsemezlikle şöyle anlatıyor. Pencereden bakarken bir Ermeninin Türkler üzerine bir bomba attığını gördüm. Türkler kendisini kovalamaya başlayınca Ermeni suya atladı. Onlar da bir sandala binerek Ermeni'yi yakaladılar ve karaya çıkardılar. Sonra pek hoş olmayan bir şekilde can verdi. Bu karşılıklı cana kıyma olayları isteyerek ya da istemeyerek feci bir yangının patlamasına yol açtı. Yangının nasıl çıktığı sonradan bile inandırıcı bir şekilde izah edilememiştir. Mustafa Kemal, Amiral Dümesnil ile yangının kundakçı bir Ermeni teşkilatı tarafından bilerek hazırlanmış ve daha Türkler gelmeden kiliselerde şehri ateşe vermenin kutsal bir ödev olduğu yolunda vaazlar verilmiş olduğunu ileri sürdü. Ermeni kadınlarının evlerinde bu amaç için hazırlanmış akaryakıt bulundu. Kundakçılardan birçoğu yakalandı. Bazı kimseler de yangının zalim ve fanatik olarak tanınan Nurettin Paşa'nın emriyle olmasa bile göz yummasıyla Türkler tarafından bile bile çıkarıldığını söylerler. Yangının Türklerin silah toplarken bir Ermeni çetesinin saklandığı evi sardıkları sırada çıktığı da akla gelebilir. Ermenileri çıkmaya zorlamak için gizlendikleri yerin etrafında ateş yakarak nöbetçilerle çevirmiş ve kaçmaya kalkanları yakalamaya ya da vurmaya hazırlanmışlardı. Bu arada Ermeniler Türklerin dikkatini başka tarafa çekmek için sağda solda yangınlar çıkarmaya başladılar. Mahalle şehrin epey dışındaydı. Lakin önceden hesaba katmamış oldukları kuvvetli bir rüzgar alevleri şehre doğru götürmeye başladı. Daha akşamın ilk saatlerinde öteki mahallelerden çoğu ateş almış ve Bağdadi yapılı 1000 kadar ev yanıp kül olmuştu. Ateşin yayılmasında yağmacıların da rolleri vardı. İtfaiye bu genişlikte bir yangınla başa çıkacak güçte değildi. Türkler İsmet Paşa'nın oturduğu mahallede su borularının bilerek kesilmiş olduğunu ileri sürdüler. Kendisi de yangının Yunanlılar tarafından hazırlanmış olduğu kanısındaydı. Karanlık bastığı sıralarda bütün şehir yanmaya ve alevler kordon boyu yönünde genişleyerek yerli halkla göçmenleri denize doğru sürmeye başlamıştı. Biraz sonra orada kümeler halinde ne yapacağını şaşırmış, umudunu yitirmiş on binlerce insan birikti. İhtiyarlarla hastalar, derme çatma sedyeler üzerinde hastanelerden çıkarıldı. Gece yarısından sonra kordondaki evlerin hemen hepsi bir anda ateş aldı. Yüzbaşı Tissinger'ın söylediği gibi, aklını almayacağı kadar korkunç bir çığlık duyuldu. Evlerinden fırlamış insan yığınları denize doğru koşuyordu. Birçoğu kendilerini suya attılar ya da atıldılar. Soğukkanlılıklarını kaybetmemiş olsalar böyle büyük bir tehlikeye düşmeyeceklerdi. Zira evler çabucak yanıp kül olmuştu. Lakin onlar paniğe kapılmışlardı bir kere. kordon boyunca yürüyüp ateşten uzaklaşabilseler kurtulacaklardı. Ama ortaya baştan başa uydurma bir söylenti atılmıştı. Güya yolun iki ucuna Türkler nöbetçi dikmiş, ellerinde mitralyözlerle bekliyorlarmış. Böylece kucaklarında yanmaya başlamış bohçalarla ne yapacaklarını bilemeden boş yere sağa sola koşuşup durdular. Alevlerin çıkardığı çatırdılar insanın kulaklarını sağır etmeye yeterdi. Lakin halkın çığlıkları bunu da bastırıyordu. Biraz sonra kordondaki yangının uzunluğu 3 kilometreyi buldu. Bir İngiliz sancak gemisinde muhabir olarak bulunan Ward Price, denizin üstü kızgın bakır gibi parlıyordu diyor. Öldürücü alevler ayrı ayrı 20 yanardağ halinde eğri büğrü dillerini 30-40 metre yükseğe kadar uzatıyorlardı. Rum kiliselerinin çan kuleleri, camilerin kubbeleri, evlerin yassı damları bu alev perdesi önünde birer silüet gibi görünüyordu. Savaş gemilerinin komutanları her şeyden önce kendi uyruklarından olanları kurtarmaya bakıyor ve tarafsız oldukları için mültecileri içeri almak istemiyorlardı. Buna rağmen kadınlar çocuklarını kurtarmak için sandallara atıyor, erkekler suya atlayıp gemilere doğru yüzüyor, kalabalık aileler kayıkların içine üst üste biniyorlardı. Bunların çoğu devrildi, içindekiler de boğuldu. Rıhtımda yere çömelmiş insanlara inme inmiş gibiydi. Onları gören bir yazar, açlık, yorgunluk ve şaşkınlıktan paniğe bile kapılamaz hale gelmişlerdi diyor. Küme halinde oturuyor, alevlerin üzerlerine gelmesine bile aldırmıyorlardı. Yerlerinden kalkmaları emredilince hayvanlar gibi ses çıkarmadan itaat ediyorlardı. Umutsuzlukları ve yorgunlukları yalnız gözlerinden okunuyordu. Bir yandan da kulaklarının dibinde İngiliz sancak gemisindeki deniz bandosunun çaldığı, alevlerin gürültüsüne ve yangın kurbanlarının çığlıklarına karışan neşeli müzik parçalarını duyuyorlardı. Her gün bu saatte konser veren bando, İzmir yanıyor diye bu geleneğini ihmal edemezdi ya. İngiliz amirali sabaha karşı kararını değiştirmiş ve ne milletten olursa olsun yabancı sivillerden kabil olduğu kadarını kurtarmak için kıyıya sandallar göndermişti. Öteki yabancı savaş gemileri de bunu izlediler. Manzara bir anda değişti. Şimdi rıhtımda müttefiklerin düdükleri duyuluyor, yüksek sesle emirler veriliyor, kaldırımlar çizme sesleriyle çınlıyordu. Mülteciler sandallardan kurulu küçük filoya kendilerini atıyor, subayların yalnız kadınlar ve çocuklar diye bağırmalarını aldırmadan dehşete kapılmış bir insan yığını halinde sandallara doluyorlardı. En sonunda gemiciler erkekleri yumruklarını ve sopalarını kullanarak geri atmak zorunda kaldılar. Yalnız Iron Duke zırhlısına 2000'e yakın insan binmişti. Sabahleyin rüzgar yön değiştirdi, yangın da hafifledi. Fakat birkaç gün daha için için sürdü. Arada sırada Yunanlıların gizli cephaneliklerinden de patlamalar duyuluyordu. İzmir'in yabancıların oturduğu kesimi yok olmuştu artık. Yerli halktan on binlerce kişi de evsiz kalmış, göçmenlerle aynı duruma düşmüştü. Kimin suçuydu bu? Amerikalı bir gözlemci yangını kim çıkardı sorusuna yerinde bir karşılık vermişti. Ya San Francisco depremini kim çıkardı? Mustafa Kemal savaş felaketlerine ve bunun kaçınılmaz bir sonucu olan kan dökülmesine öylesine kanıksamıştı ki, yangın karşısında pek fazla sarsılmadı. Zaten bu yangın yüzünden uğranılan maddi kayıp ne kadar büyük olursa olsun, can kaybı o kadar çok değildi. Amiral Dumesnil bunu tatsız bir olay olarak niteledi. Kendisine işi fazla küçümsediği söylenince, bunun öteki sorunların yanında ikinci derecede önemli bir geçici durum olduğunu belirtti. Gerçekten de biraz sert bir tutum bile olsa, milliyetçilerin gözünde bu olay bir adalet sembolü gibi görünüyordu. Zira İzmir bir yabancı şehriydi ve savaştıkları bütün şeyleri temsil ediyordu. Küllerinden yeniden doğacak olan İzmir bir batı şehri olacaktı, fakat tam anlamıyla bir Türk şehri. Gerek Birinci Dünya Savaşı sıralarında, gerekse daha sonra Türklerin yaptıkları tahribat, kötülüklerinden değil, fakat yabancı işgalinin bütün izlerini silmek isteyen bir aşağılık duygusundan ileri gelmişti. Böylece Türklerin İzmir yangınında önemli bir rolleri olsun olmasın, bu yangın onlara milli zaferin eriştiği en yüksek noktaya uygun bir olay gibi görünmüştür. Mustafa Kemal bütün yangın süresince güneşten yanmış sert yüzü bu ateşle aydınlanarak karargahında kalmıştı. İstanbul'dan kalkan birkaç gazeteci vapurla İzmir'e gelmişlerdi. Bunlar daha şehrin alındığını bilmiyorlardı, ta Kadife Kale'de Türk bayrağının gururla dalgalandığını görünceye kadar. Falih Rıfkı Mustafa Kemal'i karşısında hazır ol durumunda iki İngiliz deniz subayıyla gördü. İçinden memnunlukla bunun İstanbul'da rastlanmayan bir saygı belirtisi olduğunu düşündü. Mustafa Kemal onu neşeyle karşıladı. Neler gördüğümüzü bilemezsiniz, tarihe geçti artık. İstanbul'da ne var ne yok diye sorarken yüzü sertleşti. Şimdi zaferi kazandığımıza gerçekten inandılar mı diye ekledi. Alevler yaklaşmaya başlayınca yaverleri telaşlanarak onun başka bir yere gitmesini rica ettiler. Sözlerini dinledi fakat hiç istifini bozmadan. Açık otomobiline bindi. Kalabalıkta yol açmak için önden bir kamyon gidiyordu. Yavaş yavaş ve sakin sakin binlerce üzüntülü Rum ve Ermeninin arasından geçti. Bunlar İzmir Fatihini görünce korkuya kapılıyor ve ah oh diye inleşiyorlardı. Gazi şimdi Körfez'in güneyindeki Göztepe semtine taşınmıştı. İzmir'e gelişinden az sonra karargaha genç bir kadın gelmiş ve kendisini görmek istemişti. Mustafa Kemal sabırsızlıkla reddetmiş ve emir subayına kadını kovmasını söylemişti. Tam bu sırada kadın çalışma odasına girmiş bulundu. Mustafa Kemal onu görünce emir subayını dışarı çıkardı ve kadına oturmasını söyledi. Bu bir köylü karısı değil, iyi yetişmiş bir hanımdı. Yüzü peçesizdi, başını Türk kadınları gibi sarmış, sade ama zevkli bir biçimde giyinmişti. Ufak tefek, kısa boylu fakat sağlam yapılıydı. Güzel bir buğdaysı cildi, büyük kara gözleri, zeki bakışları ve karakterini belli eden ince kapalı dudakları vardı. Gençliğin canlılığıyla olgunluğun verdiği güveni kendinde birleştirmişti. Rahat davranışı, sözünü sakınmadan konuşması, insanın yüzüne dosdoğru bakması Mustafa Kemal'in ilgisini uyandırdı. Adı Latife'ydi. Ticaret ve gemicilikle uğraşan, dışarıyla alışveriş yapan İzmirli bir zenginin, Uşakizade Muammer Bey'in kızıydı. Avrupa'da hukuk okumuştu, Fransızcayı bir Fransız gibi konuşuyordu. Annesi babası yazı Biarritz'te geçiriyorlardı. Fakat o, taarruzun yakın olduğunu görünce, tek başına İzmir'e dönmek için ısrar etmişti. Zira Mustafa Kemal'in yolunda çalışmaya kararlıydı. Onu kendine kahraman olarak seçmiş ve kurtuluş ordusuyla İzmir'e girdiğinden beri aramaya koyulmuştu. Zincirle asılmış bir madalyonun içinde Gazi'nin resmini boynunda taşıdığını da açıkladı. "Kızmadınız ya?" diye sordu. Mustafa Kemal daha sonra bu görüşmeyi okul sıralarında bir delikanlı gibi sevinçle Halide Edip'e anlatırken, "Neye kızacakmışım sanki?" dedi. Halide Edip onun Latife Hanım'ı kendisine aşık sandığını sezinledi. Oysa ki İzmir'de Gazi'nin resmini çerçeve içinde boyunlarında taşıyan daha binlerce kadın vardı. Yine de paşanın bu duygulanışı kendi üzerinde iyi bir etki yapacağına inandığı için memnun oldu. Latife Hanım şimdi Mustafa Kemal'i mahiyetindekilerle beraber gelip evlerinde kalmaya çağırıyordu. Bu ev şehrin dışında, gürültü patırtıdan ve hala içten içe tüten yangından uzakta, varlıklı levantenlerin zengin bahçeler içinde yerleşmiş oldukları Göztepe'deydi. Büyük, rahat, hizmetçisi bol bir evdi. Latife Hanım Mustafa Kemal'e bakacak ve onun her istediğini yerine getirecekti. Bu Mustafa Kemal'e huzur dolu bir batı dekoru içinde kendisini kamçılayacak yeni bir macera gibi görünmüştü. Kabul etti. Tam muzaffer bir komutana yakışacak bir ortamdı bu. Büyük ve asil Türk milletine, milletin vicdanından fışkırarak İzmir'i ve Bursa'yı kurtaran ordulardan söz eden renkli ve zengin usluplu raporunu burada yazdı. Sıcak bir yaz gecesi Göztepe'deki köşkte özellikle İstanbul'dan gelen gazeteciler şerefine bir toplantı düzenlendi. Latife Hanım, siyahlar giymiş ufak tefek bir kadın, misafirleri başında siyah başörtüyle karşıladı. Bu mevsimde mor salkımlar, yaseminler ve alabildiğine serpilmiş güllerle bezenmiş verandanın üst basamaklarında göze hoş gelen bir vakar içinde duruyordu. Yanında Mustafa Kemal vardı. Sırtındaki belden kuşaklı Kafkas gömleği içinde ince ve şıktı. Saçları güzelce arkaya doğru taranmış, sarışın kaşları yukarı kıvrılmış, gözleri keyifli bir ışıldayışla Latife Hanım'ın gözlerinde doğan sevgi ateşine karşılık veriyordu. Halide Edip'e tanıştırırken, "İzmir zaferini kutluyoruz," dedi. "Siz de bizimle içersiniz." Ömründe ağzına rakı koymamış olan Halide Edip şampanya istedi ve kadehini Mustafa Kemal'in mutluluğuna kaldırdı. Oysa rakısına devam etti ve Halide Edip'in karşısında ilk defa rakı içmeye cesaret ettiğini söyledi. Latife Hanım da şampanya isteyince biraz canı sıkılır gibi oldu. Ona daha önce pekala rakı içtiğini hatırlattı. Böylece dolambaçlı bir yolla, hiç olmazsa onun sofulukla ilgisi olmadığını belirtmek istemişti. Bütün gece konuştu, geçmişten, halden söz etti. Latife Hanım şerefine ilk defa olarak kimseyle alay etmedi ve kimsenin aleyhinde bulunmadı. Hatta milli mücadeleye hizmeti geçmiş olan ve kendisinin sevmediği adamları bile övdü. Gazetecileri aynı zamanda belagatli, derin ve neşeli olan konuşmasıyla etkiledi. Arkadan müzik geldi. Çınlayan sesinde hafif bir memleket hasretiyle çok sevdiği Rumeli halk türkülerine katıldı. Bu türküler davetlilerde artık elden gitmiş olan Makedonya dağlarının yürek kabartan görünüşlerini canlandırmıştı. Gazi sonra da Ege kıyılarının güçlü oyunu zeybeğe başladı. Sırtındaki Kafkas gömleği zeybek oynarken kendisine çok yakışıyordu. İsmet Paşa büyük yuvarlak gözleriyle toplantıyı izliyordu. Latife Hanım onun da sonradan gelen Rauf Bey'in de hoşuna gitmişti. İsmet Paşa da evli bir adamdı ve evliliğin genellikle herkes için, özellikle şimdi Mustafa Kemal için iyi bir şey olduğunu düşünüyordu. Şu anda sivri taraflarını gidermek, aşırılıklarını yumuşatmak ve milletin gözü önüne rabıtalı bir evlilik örneği sermek için Mustafa Kemal'in kendisine uygun bir kadınla evlenmesi gerekliydi. Durup oturmasının zamanıydı artık. Hem Türk ırkından hem de Avrupa kültürüyle yetişmiş akıllı bir kadın olan Latife Hanım bu iş için biçilmiş kaftandı. Halide Edip'i bir tarafa çekerek, "Latife Hanım için ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. O da "çok cazip" diye cevap verdi. Fikriye'yi ve Mustafa Kemal'in bu yeni bağlantısını öğrenince duyacağı üzüntüyü düşünüyordu. Latife Hanım biraz sonra Mustafa Kemal'in sekreteri oldu. Başta bile bile gölgede kalmış ve Mustafa Kemal'in istediklerini yapmakla yetinmişken şimdi ön plana geçmişti. Onun sağlığıyla, rahatlığıyla yakından ilgileniyordu. Fakat bunun yanında daha başka bir yardımı da oluyordu. Fransızca ve İngilizceyi çok iyi bildiği için diplomatik yazışmalarında verimli bir tercüman durumuna geçti. Geniş batılı kültüründen doğan düşünceleri, öğütleri ve akıcı konuşmasıyla Mustafa Kemal'in zihnini kamçılıyordu. İşte çevresindeki adamların çoğundan daha iyi konuşabileceği bir kadın. Gazi bu çeşit bir bağı daha önce Bertha George Goli ve Corinne Lütfü gibi Avrupalı kadınlarla tatmış, fakat Fikriye ile bunu yapamamıştı. Latife kendi soyundandı ve ötekilerin sade yüzeyde kalan davranışlarından daha çok kanını kaynatıyordu. uyanık bir erkek kafasıyla çekici bir kadın vücudunu kendisinde birleştirmişti. Mustafa Kemal onu istemeye başlamıştı artık. Kendilerini çabucak bırakan el altındaki kadınlara alışık olduğu için Latife Hanım'a da açık bir teklifte bulunmaktan çekinmedi. Lakin Latife Mustafa Kemal'e inatla karşı koydu. Onunla evlenmeyi kabul ederdi, metresi olmayı asla. Aydın kafalı, modern bir kadın olarak bu prensibi öne sürmekteydi. Oysa bu da Mustafa Kemal'e hiç uygun düşmüyordu. Asker adamdı o, yapacak işleri vardı. Bunları bitirmeden ne evlenebilir ne de böyle bir şey isteyebilirdi. Doğulu erkek böylece batılı bir kadında dengini bulmuştu. Mustafa Kemal ilk olarak istediği bir kadını elde edememişti. Şimdi aralarında bir kör düğüm vardı. Mustafa Kemal ay sonunda İzmir'den Ankara'ya dönerken düğüm hala çözülmemişti.